Ayrım 25.
Türkiye'nin halkı konu edilirken onları, Kürtleri yazarın notu da ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları zaman bundan kendilerine sorun yaratmaları daima mümkündür. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi hem Kürtlerin hem de Türklerin yetki sahibi milletvekillerinden oluşmuştur ve bu iki unsur bütün çıkarlarını ve kaderlerini birleştirmişlerdir. Mustafa Kemal Eskişehir İzmit konuşmaları kaynak yayınları 1993 sayfa 105. Selçuklular döneminde Türk-Kürt karışması yoğunlaştı ve Kürtler arasında hızlı bir Türkleşme yaşandı. Selçukluların bölgeye getirdiği ekonomik ve siyasi istikrar uzun süredir Ermeni ve Arap baskısıyla uğraşmak zorunda kalan Kürtler için istekle katılacakları, kendileri için uygun bir yönetim düzeni yaratmıştı. Ekonomik canlanma, katılım ve karışmayı, karışma da Türkleşmeyi hızlandırıyordu. Kafkas dilleri üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan ünlü dil bilimci arkeolog ve etnograf Profesör Nikolay Mar, 1865-1934, 12. yüzyıl karışması için Türk ve Kürt kanının Selçuklular döneminde kitlesel bir karışıma uğradığını ileri sürer ve şunları söyler. Anadolu Türklerinin etnik ve kültürel yapılarının gelişiminde toplumsal bakımdan onlara en yakın olan Kürtlerden etki almaları doğaldır. Les Kurdes, Bernikit'in sayfa 183, A.K. Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 5. Kitap 1996, sayfa 2038. 12. yüzyıl Türk-Kürt karışmasına önem veren bir başka tarihçi Claude Cohen'dir. Cohen, Malatya bölgesinden batıya göçen Germiyan oğullarının bir Türk-Kürt topluluğu olduğunu, topluluktaki Kürtlerin zamanla Türkleştiğini ve Türkmen topluluklarıyla birlikte Azerbaycan'a giden Kürt oymakların hayli kısa bir süre içinde Türkleştiğini ileri sürer. AGE sayfa 2038. Azerbaycan, Türklerin yoğun olduğu bir bölgedir. Karakoyunlular, Akkoyunlular, daha sonra Safevi devletleri, Anadolu'daki Türkmenleri ülkesine çağırır ve bu çağrıya uyup kitle halinde göç eden Türkmenler yanında bir kısım Kürt oymağı da gider, bunların tümü orada Türkleşir. Türklerin kurduğu Karakoyunlu devleti, Kürtleri hiçbir ayırım gözetmeden eşit haklara sahip uyruğu sayar. Kimi tarihçiler, Karakoyunlu Devleti'ni Türkmen çoğunluğa karşın Türk-Kürt Aşiretleri Konfederasyonu sayar. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 5. Kitap 1996 sayfa 2039. Önemli sayıda Kürt Karakoyunlu Devleti içinde Türkleşir. Erdebil'den Mugan'a dek uzanan geniş bölgeyi yurt tutmuş Kürt kökenli Cakirlu topluluğu 15. yüzyılda tümüyle Türkleşir. Safevi Devleti'nin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin rolü. Profesör Faruk Sümer, sayfa 2, A.K. Doğan Avcıoğlu, A.G.E., sayfa 2040. Safevi döneminde Karabağ'da yaşayan ve Kürt tarihi şerefnaminin Kürt kökenini kabul ettiği İgirmi 24 aşireti tümüyle Türkleşir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları, 5. Kitap 1996, sayfa 2040. Doğan Avcıoğlu'na göre Anadolu'yu Selçuklular ve Osmanlılar Türkleştirip İslamlaştırdılar. Ancak İslamlaşmada İranlılar ve Kürtlerin de katkısı vardır. Avcıoğlu, Türklerin Tarihi adlı yapıtında şunları söyler. Hristiyan Anadolu'da Selçuklular, daha sonra Osmanlılar birer İslam devleti kurarak yeni bir toplum biçimi oluştururlar. Bu oluşumda İslam-Kürt ögesinin katkısını belirtmek gerekir. Diyarbakır, Silvan, Ahlat ve bunun gibi Selçuklu döneminin parlak İslam uygarlık merkezleridir. Selçuklular bu kentlerin Kürt kökenli İslam bilginlerini hizmetlerine alırlar. Böylece Selçuklu hizmetinde yalnızca Kürt emirler ve savaşçılar değil, din bilginleri ve sivil yöneticiler de vardır. Anadolu'nun İslamlaşmasına Türklerin yanı sıra İranlılar gibi Kürtler de katkıda bulunmuşlardır. AGE sayfa 2043. Kürt Alevisi olur mu? Selçuklu döneminde Kürtler arasında yaygın ve hızlı bir Türkleşme yaşanırken Osmanlı döneminde özellikle de 1. Selim Yavuz'dan sonra zora dayanan ilginç bir ters süreç yaşanır. Büyümenin ağır yükünü çeken Türkmenler arasında hoşnutsuzluklar artar. Bu hoşnutsuzluğu Osmanlı Devleti'ne karşı kullanan Safeviler Anadolu Türkmenlerini ülkelerine çağırırlar. Kendisi de Türk olan ve Türkçeyi mükemmel biçimde kullanan Şah İsmail'in çağrısı mezhep yakınlığıyla birleşince Azerbaycan'a yoğun bir Türkmen göçü başlar ve Anadolu'da Türkmen nüfus tehlikeli biçimde azalır. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sayıları son derece azalan bazı Türkmenler Kürtleşirler. Profesör Faruk Sümer'e göre Güneydoğu Anadolu eğer Safevilerin elinde kalsaydı, Türkçe orada rakipsiz bir dil haline gelecek ve bölge tümüyle Türkleşecekti. Oğuzlar, Profesör Faruk Sümer, sayfa 16. A.K. Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 5. Kitap 1996, sayfa 2041. Osmanlılar, Safevilerin tam tersini yaptı. Şah İsmail'in peşinde koştuğu Alevi Türkmenlere karşı Sünni Türkleri ve Şafi Kürt aşiretlerini destekledi. Onları Alevilere karşı kullandı. Bu tutum devlet politikası haline getirilerek Osmanlı Devleti yıkılana dek sürdürüldü. Osmanlılar, Kürdistan adını verdikleri geniş bir bölgede devletin temel dayanağı olan tımar sistemini Kürtlere uygulamadılar. Bölgenin yönetimini babadan oğula geçecek biçimde aşiretlere bırakıp, bu aşiretlere yalnızca Avrupa'daki sınır boylarında yaşayan kimi topluluklara verilen özel haklar tanıdılar. Kürtler Müslüman olduğu için haraç ve cizye ödemiyor, tımar dışında bırakıldıkları için de aşar vermiyorlardı. Çevreleri koruma altında olduğu için hiçbir dış tehdit altında değildiler. Bu koşullar Kürtlerin tarihlerinin hiçbir döneminde ulaşamadıkları ayrıcalıklardı. Anadolu Türklüğü bu uygulamalardan büyük zarar gördü. Gördükleri baskı sürekli artarak toplu öldürmelere varan Türkmenler ya İran'a göçüyor ya da Kürtlere tanınan haklardan yararlanmak ve gerçek kimliğini gizleyebilmek için dağlara çekilip Kürtçe öğreniyor ve kendilerini Kürt olarak gösteriyordu. Kürt aşiretleri, özellikle dağlık bölgelerde olanlar, özerk yönetimleriyle Türkmenler için katliamlardan korunabilecekleri sığınak yerleri oluşmuştu. Günümüzde Kürt olarak bilinen, Kürtçe ile Türkçeyi birlikte kullanan Türkmen boyları bu dönemin ürünleridir. AGE sayfa 2041. 1. Selim, Yavuz, Safevi seferine çıktığında Sivas'a doğru gelirken yolda 60 bin Türkmeni öldürtmüştü. Bunu duyan yöredeki Aleviler Dersim, Tunceli ve Malatya, Akçada başta olmak üzere dağlara kaçmışlar ya da Tokat, Aydın, Isparta yörelerine göçmüşlerdi. Dağlarda gizlenmek, yabancı bir ortamda yaşamak zorunda kalan bu insanlar toplumsal geleneklerini kendi içlerinde yaşatmışlar. Ancak dilleri ve milli duyguları bu zorlama karşısında büyük zarar görmüştür. İlişkiye geçtikleri Kormanço, Zaza gibi aşiretlerin dillerini öğrenmişler. Bu dilleri ana dilleri Türkçe ile karıştırarak kullanmışlardır. Yaşadıkları baskının şiddetini hiçbir zaman unutmamışlardır. Türk kimliğini bilinçli bir unutkanlık içine sokarak kendilerini ne Türk, ne Kürt, ne Arap ve ne de bir başka etnik gruptan saymışlar. Yalnızca Alevi olduklarını söylemişlerdir. Kürtçe konuşan Aleviler, Cem Siyasi Haber Gazetesi Antalya, Ocak 2003, sayı 73, sayfa 4. Akçada, Maraş, Zara, Gürün ve Dersim'e yerleşip, Kırmançı ya da Zazaca'yı kullanmaya başlayan Türkmenler, bu dilleri diğer Kürt boylarının anlayamayacağı hale getirmişlerdi. Bunların kullanmakta oldukları Zazaca'nın %75'i Türkçeden oluşmaktadır. AGE sayfa 4. Zazaca ya da Kırmançı'ya çok sayıda Türkçe sözlük yerleşmiştir ama koşulların zorunlu kıldığı bu olay dağlara çekilen ve Oğuz Türkçesi konuşan Türkmenlerin dillerine büyük zarar vermiştir. Çocuklarına iki dil birden öğrettiler ve çok ilginç bir durum olarak bu iki dili ana dil konumunda yaşattılar. Orta Asya'dan getirdikleri tarihsel ve sosyal geleneklerini sürdürdüler. Günlük yaşamda Zazaca ya da Kırmançı karışımı dil kullanıyorlar ancak dinsel törenlerini Türkçe yapıyorlardı. Örneğin Bektaşilerin temel özelliği Gülbank ve Gülbank törenleri, deyiş, nefes ve cem ayinleri, edep erkan usulleri her zaman Türkçe olarak yapılıyordu. AGE sayfa 4. Sultan 4. Murat 1612-1640 Türk kimliğini öne çıkararak Alevilere yakınlık gösterdi. 1628'de Erzincan'a geldiğinde Dersim'deki Türk aşiret reislerini huzuruna kabul ederek aşiretlerini dağdan indirip Doğu Anadolu yaylalarının geniş ovalarına yerleşmelerini önerdi. Bu öneri üzerine Tunceli, Dersim'den ayrılan 20 kadar Alevi aşireti Hınıs, Varto, Tercan, Kiyi, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Sivas'ın ova ve dağ eteklerine yerleştiler. Kürtçe ve Zazaca öğrendikleri halde Kürtlüğü hiç düşünmediler. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla dek göreceli olarak çatışmasız bir ortam içinde yaşadılar. Çatışmasız ortam 2. Abdülhamit döneminde 1876-1909 sona erdi. Abdülhamit, Ermeni ayaklanmalarına karşı bir önlem olarak Sünni Kürtlerden oluşan Hamidiye alaylarını kurdurdu. Alaylara asker verip katılan aşiret reislerine paşalık, kaymakamlık gibi resmi ünvanlar dağıttı. Okuma yazma bile bilmeyen bu paşalardan daha sonra devlet büyük zararlar gördü. Ancak gerçek zararı 4. Murat'ın önerisiyle ovalara inen Alevi Türkmenler gördü. Abdülhamit, Hamidiye alaylarını Ermenileri olduğu kadar din dışı saydığı Alevi Kızılbaşlara karşı da kullandı. Köylere, kasabalara saldırıldı ve aralıksız sürdürülen bu saldırılarda çok sayıda Türkmen öldürüldü. Malları yağmalandı. Saldırıya uğrayan bu insanlar bir kez daha etnik kimliklerini gizlediler ve bir kısım Alevi aşiretleri biz de Kürtüz demek zorunda kaldılar. AGE sayfa 4. Bugün Batı'nın desteğiyle ayrıkçılığa yönelmiş olan kimi örgütlerin yayınlarında bolca kullandıkları ve bilimsel bir dayanağı olmayan Kürt Alevisi gibi garip bir tanım böyle ortaya çıktı. Alevi Kürt, en az Alevi Fransız kadar bozuk ve yanlış bir tanımlamadır. Alevilik, Türklüğe özgü olan ve onun iç inanç sistemlerinden birini oluşturan bir Orta Asya kavramıdır. Alevi olmak için Türk olmak ya da Türkleşmiş olmak gerekir. 16. yüzyıl başlarında Osmanlı baskısından kaçarak Safavilere sığınan Anadolu Türkmenleri Şah İsmail'in Yavuz'a yenilmesiyle orada da zor duruma düştüler. Koruyucularını yitirmişler ve ortada kalmışlardı. Değişik yörelere dağıldılar ve gittikleri yerlerde dil ve kültürlerini korumaya çalıştılar. Anadolu'ya dönenler kendilerini daha da çok gizlenmek zorunda kalmışlardı. Bu kez dillerini de kullanmaktan çekiniyorlardı. Yaşananlar Doğu ve özellikle Güneydoğu Anadolu'da etnik yapılanmayı çözümü zor bir bilmece haline getirmişti. Türk, Kürt ve Arap unsurlar öylesine iç içe girmişti ki bazı yerlerde kimin hangi etnik kökenden geldiği artık bilinemiyordu. 16. yüzyılda Urfa bölgesinde yaşayan büyük aşiretlerden biri olan ve Oğuzların 24 boyundan gelen Döerlü aşireti etnik kimliğini gizleyen Türk boylarından biridir. 13. yüzyılda Anadolu'ya gelmişler, Urfa ve Halep bölgesinde yerleşmiş, Halep'te Arap, Beni, Kilap kabilelerini Türkleştirmişlerdi. 14. yüzyılda etkili oldukları alanlarda Türkçe konuşuluyor, Orta Asya Türkleri gibi İdiş ata biniyorlardı. Oysa bu yörede İdiş ata binilmezdi. Kitabı Diyarbakır'ya Lugal ve Sümer 1. cilt sayfa 53 AK Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekniği Yayınları 5. kitap 1996 sayfa 2041. Profesör Faruk Sümer'in Kürtleşmiş bir Türkmen topluluğu olduğundan kuşku yoktur dediği Oğuzlar Profesör Faruk Sümer sayfa 16 AK Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 5. kitap 1996 sayfa 2041. Döerlü aşireti kimi tarihçi tarafından hala Kürt sanılır. Ancak aşiret üyeleri Durmuş, Budak, Yağmur, Gündoğmuş, Kaya, Tanrıverdi, Satılmış gibi Türk adları taşırlar. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 5. kitap 1996 sayfa 2041. Ünlü Türk toplum bilimcisi Kürt kökenli Ziya Gökalp, 1876-1924 Diyarbakır'da Kürtlerle ilgili araştırmalarında Kürt aşiretleri arasında çok sayıda Türk boyu saptar. Gökalp'e göre Viranşehir'deki kara keçililer, Batı Anadolu'daki kara keçililerin Türkçeyi unutmuş bir parçasıdır. Türkan aşireti Türktür ve bu aşiretin üyeleri Türk olduklarını genellikle bilirler. Mardin'deki Kiki, Dekuri, Milikebir aşiretlerinin Türk olma olasılığı yüksektir. Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik incelemeler Ziya Gökalp sayfa 64 AK AGE sayfa 2041. Doktor Mahmut Rişvanoğlu'na göre kendisinin de bağlı olduğu ve Kahramanmaraş Gaziantep yöresinde yaşayan Rişvan aşireti birçok Türk oymağını içine alan bir tür konfederasyondur. Doğu aşiretleri ve emperyalizm Doktor Mahmut Rişvanoğlu sayfa 186 AK Doğan Avcıoğlu AGE sayfa 2042. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplum bilim araştırmaları yapan Profesör Doktor M. Ersöz, Rişvanlardan Pazarcık kırmançılarının kendilerinin Türkmen kökenli olduklarını bildiklerini ve komşu aşiretlerinin bu bilgiyi doğruladıklarını söyler. Doğu aşiretleri ve emperyalizm M. Rişvanoğlu sayfa 186 AKAGE sayfa 2042. Rişvanlar içinde yer alan Çepniler Avcıoğlu'na göre hayli Kürtleşmiş Türkmenlerdir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 5. Kitap 1996 sayfa 2042. Mardin Sancağı'nın 16. yüzyılını inceleyen N. Göğüş, Osmanlı sayım defterlerine Kürt cemaatleri diyerek kaydedilen topluluklar içinde birçok Türkmen beyliği saptar. 16. yüzyılda Mardin Sancağı, N. Göğünç, AK, AGE sayfa 2042. F. Kirzioğlu, 1518 yılı Diyarbakır Sancağı Tahrir Defteri'ndeki kurmançlar arasında bir hayli Türkçe, köy, aşiret ve erkek adı bulur. Türk Dili Dergisi 2001-1961, F. Kirzioğlu, AK, AGE, sayfa 2042. Tunceli Zazaları içinde Türk kökenli olduklarını bilen aşiretler vardır. Hermek, Çarıklı ve Lolan aşiretleri bunu açıkça belirtmektedirler. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 5. Kitap 1996 sayfa 2042. Barto tarihini yazan Şerif Fırat'a göre Hermek yaşlıları Orta Asya Türk Devleti Harizm Şahlardan indiklerini söylerler. Varto tarihi Şerif Fırat sayfa 88 AK AGE sayfa 2042. Zazaca konuşan Tunceli Alevileri Cem törenlerinde Türkçe söyleşirler. Türkçe şiir, nefes, mersiye, koşma ve deyiş okurlar. AGE sayfa 2042. Emperyalist kışkırtma ve Kürtler. Türk-Kürt birlikteliği yüzlerce yıllık ortak yaşamın getirdiği çok yönlü bir kaynaşma üzerine kuruludur. Kaynaşmanın niteliğini görmek, gerçek boyutlarıyla kavramak ve buna göre davranmak, ulusal birliği koruyup geliştirmek ve özellikle Kürt kökenli yurttaşlar üzerinde yoğunlaşan etnik kışkırtmayı etkisiz kılmak için şarttır. Böyle bir eylem her şeyden önce bilgili ve bilinçli olmayı, içinde yaşanılan toplumu tanımayı gerektirir. Ulus devlet varlığının korunmasını dolaysız ilgilendiren bu eylem yalnızca Kürt ve Türk kökenlileri ya da yalnızca devlet yetkilileriyle onlara karşı mücadele edenleri değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan herkesi yaşamsal olarak ilgilendiren bir konudur. Anadolu'da Türk-Kürt ayrılığının olabilirliğini düşünmek, gerçekleşme olasılığı bulunmayan sanal hedefler peşinde koşmak demektir. Bu iki halk, bin yıllık ortak geçmiş içinde o denli kaynaşmış, o denli iç içe girmiştir ki, bunları birbirinden ayırmaya çalışmak, üstelik bunu emperyalist destekli çatışma yoluyla yapmak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklere olduğu kadar ve herhalde onlardan daha çok Kürtlere büyük zarar veren, verecek olan bir girişimdir. Bu tür girişimler sonu felaket olan çıkmaz sokaklardır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kürtler, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni ya da Rumlar değildir. 20. yüzyıl başında emperyalizmin oyununa gelen bu iki halk, yaşadıkları yerleri bırakıp gitmek zorunda kaldılar ve Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir olumsuzluk yaratmadılar. Ancak bugün ne Kürtler bir yere gidebilir, ne Türkiye etnik ağırlıklı parçalara bölünebilir. Ne gidilebilecek bir yer, ne de belirlenebilecek bir sınır vardır. Anadolu'da Türk ve Kürt etle tırnak gibidir. Her ikisi de Türk ulusunun asal unsurlarıdır. Sosyal ve kültürel kaynaşmayla iç içe geçerek Türkiye'nin her yerinde beraber yaşamaktadırlar. Ekonomiden siyasete, toplumun her alanında ve her düzeyinde yer alan Kürt kökenli yurttaşlarımızdan İstanbul'da 2, Ankara ve İzmir'de 1'er milyon insanımız yaşamaktadır. Ortak yaşam hemen her kent ve hatta kasaba için geçerlidir. Bu insanları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Doğu ya da Güneydoğu'da biçimi ve adı ne olursa olsun oluşacak ayrı bir yönetim birimi Kürt kökenli insanlarımız için daha geri bir konuma düşme, hak kaybına uğramaktan başka bir şey değildir. ABD ve AB yönlendirmesindeki ayrılıkçı örgütler para ve siyasi desteğin itici gücüyle bugün henüz halka inmemiş olan Türkiye karşıtı bir propaganda yürütüyor. Bunlar sonu gelmeyen çatışmalarla dolu bir karmaşa ortamı yaratarak bölgeye yönelik emperyalist politikaların uygulayıcılığını yapmaktadırlar. Mücadeleleri içinde bolca kullandıkları eşitlik, özgürlük gibi söylemlerin elbette hiç değeri yoktur. Anadolu'da 1000 yılda oluşmuş dengeleri bozma peşindedirler. Halk sürekli artan yoksulluğa, ağırlaşan yaşam koşullarına ve kötü yönetilmesine karşın bu örgütlere hala önemli bir destek vermiyor. Onlar Türk-Kürt ayrımcılığı için çaba harcamanın sonu acılarla dolu bir macera olduğunu anlıyor. Büyük devlet destekleriyle oluşabilecek yapay siyasi oluşumların kalıcı olamayacağını ve dertten başka bir şey getirmeyeceğini görüyor. Uzun bir geçmiş içinde oluşan akrabalıklarla dolu birlikteliğin kök sağlamlığını ve bu sağlamlığın yarattığı tarihsel zenginliği biliyor. Acılar ve sevinçlerle sınanmış dostlukların, kültürel yakınlaşmanın ve bunların yarattığı olgunluğun değerini anlıyor ve ona hala sahip çıkıyor. Türkiye halkın nesnelliğine dayanan sahiplenmesi nedeniyle Sovyetler Birliği ya da Yugoslavya gibi olmuyor, Batılılar bunu bir türlü başaramıyor.